Ayrım 28, sayfa 304. Lazarus, Lars Kepler. 59. bölüm. Saga anahtarı kapıdan çıkarıp boynuna astı ve anahtar deliğini bantla kapatıp posta kutusunu da bantlayarak arkasını döndü. Banyonun ışığı yüzüne belli bir açıyla düşüyordu. Kaşlarının arasında derin bir kırışıklık vardı ve uykusuzluktan cildi neredeyse şeffaf görünüyordu. Ceketinin altındaki tişörtün boyun kısmı terden ıslanmıştı. Evini çoktan aramıştı. Gelir gelmez yaptığı ilk şey bu olmuştu. Koltuğun yanından geçip mutfağa gitti ve çekmecelerden birini açtı. Hassel Gorder'in adresini yazdığı kağıt o yanından geçerken titreşti. Saga iki sağlam mutfak bıçağı alıp yatak odasına geçti. Birini açık kapının arkasına bantladı. O ve Yurek şimdiye kadar iki defa karşılaşmışlardı. Tabancasını daha iyi saklasaydı eve girdiğini fark etseydi belki de ilk karşılaşmada onu öldürebilirdi. Varlığını uykusunda göz kapaklarının arasından fark etmiş, uyarıyı dikkate almamış da olabilirdi. Artık Randy ile çok fazla uyuduğu için eskisi kadar tetikte değildi. Saga diğer bıçağı klozetin kenarına bantladı ve görünüp görünmediğini kontrol etmek için geri çekildi. Sonra da banyonun lambasını kapattı. Telefonu koridordaki şifon yerin üzerinde hareketsiz duruyordu. Yeni mesaj gelmemişti. Abajuru almak için oturma odasına gittiğinde Saga'nın gözleri yorgunluktan yanıyordu. Ahşap zemin kirli ayak izleriyle kaplıydı. Saga abajuru giriş salonuna koyup düğmesini açtı ve davetsiz bir misafirin doğrudan gözlerine vuracak bir açıyı da kapıya çevirdi. Düşünceler zihninde dönüp duruyor, görüntüler bir sel gibi üzerine akın ediyordu. Bakım evindeki cesetler, babasının korku dolu yüzü, sol gözü yaralanmış biraz sarkmıştı. Ölmek üzere olan biri gibi hareket ediyordu. Saga güçlükle yutkundu ve ağlamamak için kendini tuttu. Ağlamak anlamsızdı. Madem uyuyamıyordu o halde bu zamanı değerlendirmeli, odaklanıp düşünmeliydi. Elinde tabancası ayağının dibinde mühimmat çantasıyla koltuğa oturdu. Saga tekrar telefonuna baktı ama ekran karanlıktı. Tabancayı sandalyenin koluna koyup terli elini pantolonuna sildi. Biraz uyumalıydı, hatta belki sakladığı o morfin haplarını bulmalıydı. Hap onu sakinleştirirdi. Yurek'in bu gece tekrar iletişime geçeceğini sanmıyordu. Kardeşinin kalıntıları hakkında Saga'nın yarından önce bilgi alamayacağını düşünüyordu. Saga tabancasını tekrar eline alıp ön kapıya baktı. Gümüşe çalan bandın altında hava kabarcıkları sıkışmıştı. Yavaşça gözlerini kapatıp başını geriye yasladı ve göz kapaklarının arasından abajurun ışığını gördü. Hafif bir değişiklik fark edince gözlerini hemen açtı. Hiçbir şey yoktu. Saga gece çalışanlarını aslında öldürmek zorunda olmadıklarını, onları bağlayıp bir yere kilitleyebileceklerini düşünmeden edemiyordu. Kunduz'un işi olmalıydı. Yurek öldürmekten hoşlanmıyordu. Onun için bir önemi yoktu bunun. Ama Yurek yaptıysa bunu Saga'yı korkutmak, ne kadar tehlike olduğunu ona hatırlatmak ve kardeşinin cesedinin yerini söylemediği takdirde babasını geri alamayacağı konusunda ciddi olduğunu göstermek için yapmış olmalıydı. Telefonunun şarjının dolu, sesinin açık olup olmadığını tekrar kontrol ettiğinde ellerinin titrediğini fark etti. Saat 5:30'tu. Yuna bu durumu bu şekilde yönetmesinden memnun olmazdı. Babasının hayatına mal olsa bile eline geçen ilk fırsatta Yurek'i öldürmesi gerektiğini söylerdi. Ama Saga için imkansızdı bu. Bu onun yapabileceği bir tercih değildi. Yuna, Yurek'in hayatta kaldığı her saniye ödenecek bedelin artmaya devam edeceğini söylerdi. Siz her şeyinizi kaybedene kadar durmayacaktı çünkü. Saga belki yanılıyordu ama Yurek de bir kez daha satranç tahtasının başına oturmuşlar gibi hissediyordu. Savunmasındaki bir açıktan Yurek'i dışarı çekmeye çalışıyordu. En azından plan böyleydi ama karşılığında ne alacaktı? Bir boşluk bırakmadan bir taşı hareket ettiremediğine göre önemli bir şey olmalıydı. Önemli bir ayrıntıyı kaçırmış, başka bir şeyle birleştirmesi gereken önemli bir noktayı atlamış gibi hissediyordu. Yorgunluğu aniden geçti. Saga o konuya keskin bir çizgi çekmiş olmasına rağmen Yurek lafı annesine getirmeyi başarmıştı. Bunun bu kadar kolay olması tuhaftı. Saga durumu kontrol edebildiğini, sadece annesiyle ilgili yanlış iddiaları yalanladığını düşünmüştü ama buna rağmen annesinin bipolar olduğunu söylemişti. Muhtemelen önemi yoktu ama gereksizdi. Saga bazen kendini Yurek'in yakalamaya çalıştığı bir kelebek gibi hissediyor, bazense çoktan ele geçirilip cam bir kavanoza konulmuş gibi hissediyordu. Yurek Walter zeki bir adamdı. Annesinin ona zarar verdiğini iddia etmeden önce birkaç yanlış varsayımda bulunmuştu. Yurek başta sadece tahmin ediyordu ama şimdi biliyordu. Yurek'le her konuşma tehlikeli bir denge oyunuydu. Saga bir eliyle yüzünü sertçe ovaladı. Düşünmek zorundaydı. Konuşmaya dair anıları her geçen dakika daha da zayıflıyordu. Yurek ikiz kardeşinin köpek olduğunu söylediğinde sesi soğuk çıkmıştı. Bu stratejinin bir parçasıydı. Kabalığına onun nasıl tepki vereceğini görmek istiyordu. Saga bundan emindi. Ama farklı evlerden bahsederken muhtemelen ciddiydi. Bazı yerlerin insanı sürekli kendine çeken bir tür manyetik cazibesi olduğunu söylemişti. Saga kahretsin diye mırıldanarak koltuktan kalktı. Hatırlaması gereken bir şey vardı. Ama cesetlerin görüntüsü stratejik düşünme yeteneğini yok etmişti sanki. Saga kapıya baktı, sonra mutfağa geçip tabancasını tezgahın üzerine koydu ve buzdolabını açtı. Saga ona kardeşini sorduğunda Yurek'in konuyu annesinin bipolar bozukluğuna getirmesine izin vermişti. Peki karşılığında Saga ne almıştı? Yurek ona bir şeyler vermiş olmalıydı. Saga salkımdan bir çeri domates koparıp ağzına attı, çiğneyip o keskin patlamanın tadını çıkardı. Saga hasta kardeşine bakmadığını söyleyerek onu kışkırtmaya çalışmış, taş ocağındaki eski işçi barakalarını aradıklarında adamın sefaletini gördüğünü söylemişti. İşte o zaman olmuştu. Saga polis adli tıp ekibinin taş ocağının her köşesini aradığından bahsederken Yurek'in sesi beklenmedik bir şekilde alaycı bir tonda çıkmıştı. Adli tıptan hiçbir şey kaçmaz demişti. Yani aslında en önemli şeyi gözden kaçırdıklarını ima etmişti sanki. Saga yemek artıklarını koydu, tabağın üzerindeki stretch filmi çekip eliyle yemeye başladığında bir yandan da konuşmayı tekrar düşünmeye çalıştı. Yurek, babalarının taş ocağındaki iş bağlantısı yüzünden Leninsk'teki uzay üssünden kaçmalarından sonra Yuna'nın kardeşini bulabildiğini iddia etmişti. Soğuk makarnayı çiğneyip yuttuktan sonra tavuktan da bir parça ağzına atıp üzerindeki limon ve sarımsağın tadına baktı. Kunduz Yurek'in arkasında durmuş kayışları çözmeye çalışıyordu. Protezlerden ve sebep oldukları sınırlamalara uyum sağlamaya başladığından bahsetmişti. Saga bunun zayıflığı anlamsızca aşağılama anlamına geldiğini düşünmüştü. Kunduz protezi lavaboya koyduğunda ucundan biraz kum aktığını görmüştü. Böyle bir şey görmüştü ama o an anlamamıştı. Yurek taş ocağında yaşıyordu. Tek mantıklı açıklaması buydu. Bunca zamandır oradaydı. Saga titreyen parmaklarıyla boş tabağı lavaboya koyup dünden kalma falafel kutusunu buzdolabından çıkardı. Hızlıca çiğneyip yeşil biberin ucunu ısırdı. Çakıl ocağının manyetik bir yer olduğunu düşündü. Her şeyin başladığı ve bittiği yer burasıydı. Babaları orada ölmüştü. Yurek'in ikiz kardeşi de. Adli tıptan hiçbir şey kaçmaz elbette derken aslında tam tersini kastetmişti. Bulamadıkları bir sığınak daha olmalıydı. Belki yerin daha da altında, adli tıbbın daha önce aradığı yerin altında bir yerdeydi. Saga kendi kendine sırıtmadan edemedi, hepsi uygun görünüyordu. Kurumuş humus ve havuç çubuklarını yerken, kutusundan meyve suyu içerken ve yapış yapış parmaklarını kot pantolonuna silerken konuşmayı tekrar gözden geçirdi. Masaya gidip kağıdı ters çevirdi ve protezden kum akmasından başlayıp kilit notları yazdı. Yurek öyle net bir şey söylememişti ama bir bütün olarak ele alındığında ağzından bir şeyler kaçırmış olabilirdi. Kardeşiyle birlikte yaşadığını iddia etmişti ama ne binalarda ne de sığınakta ondan herhangi bir iz yoktu. Mükemmel bir saklanma yeri. Yurek ellerindeki tüm imkanlarla zaten arama yaptıkları için polisin gizli odayı bulamayacağını biliyordu. Babasının arkasında görünen beton duvar Soğuk Savaş döneminden kalma bir sığınağın duvarı olabilirdi. Ve babasıyla bağlantısı koptuğunda Yurek şöyle demişti. Şimdi yine karanlık onu çepeçevre saracak. Mezarla, kazmakla ilgili hiçbir şey söylememişti. Saga babasının Rotebro'daki taş ocağında olduğundan neredeyse emindi. Hemen hole çıktı ve şifon yerden telefonunu aldı. 60. Bölüm. Saga amiri Werner Sanden'le görüşmesini bitirdikten sonra elinde telefonuyla koltuğa oturduğunda içi ürkütücü bir hisle doldu. Sanden onu dikkatle dinlemiş, sadece bir noktada üstünlük taslamış, hemen her konuda analizine katılmıştı. Saga ona planını anlattığında birkaç saniye sessiz kalmış, sonra küçük bir ekip kurmasına izin vermişti. Ulusal müdahale biriminden acil müdahale memurlarının yanı sıra deneyimli bir keskin nişancıyla da iletişimde olacaktı. Sarsıldım ve çok da yorgunum ama belki sonunda buna bir son verebilir, belki babamı ve hatta Valeria'yı kurtarabiliriz demişti Saga. Ayağa kalkıp mutfağa gitti. Kapalı perdelerin ardından gökyüzü giderek aydınlanıyordu. Polis bakım evine vardığında Yurek ve Kunduz çoktan binayı terk etmişti. Bu akşamki operasyonun başarılı olacağından emin değildi. Tamamen yanılıyor da olabilirdi. Bunu unutmamalıydı. Ama şu an bir plan olduğu için rahatlamış hissediyordu. Koşulların değişmesi halinde iptal edilip sis gibi buharlaşabilecek bir tuzak hazırlayacaktı. Ama biraz şansla birkaç saniyeliğine de olsa Yurek'in bir adım önüne geçecek, her şey yolunda giderse bunlar onun son saniyeleri olacaktı. Plana göre Yurek bir sonraki buluşmalarının yerini ve zamanını bildirdiğinde Saga keskin nişancı ve acil müdahale ekibiyle birlikte çoktan taş ocağında olacaktı. Saga ona orada olacağını söyleyecek, Yurek ortaya çıktığında onu öldürecekti. Saga dizüstü bilgisayarını tekrar açıp uydu ve drone görüntülerini inceledi. Burası aşırı rakım düşüşlerinin görüldüğü fazlasıyla geniş bir alandı. Saga orman ile kumun çıkartıldığı çukur arasında ince bir şerit gibi görünen uzun gri işçi barakalarına baktı. Barakaların altında sığınaklar vardı. Saga amirini yeniden arayıp iki keskin nişancıya daha ihtiyacı olduğunu söyledi. Werner tüm ekibin en kısa zamanda emrinde olacağını belirtti. Saga dizüstü bilgisayarını ve kanepedeki altın işlemeli minderi Ikea'dan aldığı mavi naylon çantaya koyup mutfaktan Game of Thrones kupasını getirdi ve abajurun fişini çekti. Saga ve Nathan Pollock, Rotebro'nun batısında dar yoldaki buluşma noktasına yaklaştıklarında çoktan gece olmuştu. Nathan'ın telefonu titreşti. Veronica'dan bir mesaj. Ona kırmızı bir kalp göndermişti. ''Bütün belgeleri imzaladım.'' dedi. ''İyi yapmışsın. Neden bu kadar sıkıntı verdiğini hiç anlamıyorum.'' Ed'deki 12. yüzyıldan kalma kilise, uyuklayan tarlaların ve siyah gölün yanında karanlıkta beyaz bir mücevher gibi parlıyordu. Ekip çoktan oraya varmıştı. Siyah araçları uzakta mürekkep lekeleri gibi parlıyordu. Nathan engebeli bir yola saparak kilise duvarının ve askeri manevra uyarısında bulunan işaretlerin yanından geçti. Saat gece yarısını biraz geçmişti ve Yurek önceki gecelerle aynı yolu izlediği takdirde işe koyulmak için hala bolca zamanları var demekti. Dağınık lamba direkleri ıssız otoparkı aydınlatıyordu. Nathan arabada beklerken Saga ekibi görmeye gitti. Ulusal müdahale biriminden 6 adamla amirleriyle ve güvenlik polisinden adli tıp memurlarıyla el sıkıştı. Sonra diğerlerinden biraz ayrı duran 3 keskin nişancının yanına gitti. İkisi Carlsborg'daki özel harekat grubundan 30'lu yaşlarında sivil giyimli adamlardı. Linus uzun boylu ve sarışındı ve selamlaştıklarında bakışlarını Saga'nın gözlerinden hemen çekmedi. Raoul'un ise yanaklarında derin yara izleri vardı ve gülümsediğinde sol eliyle ağzını gizlemişti. Stockholm polisinden Jennifer Larson arkalarında duruyordu. Siyah giyinmiş, kahverengi saçlarını örmüştü ve sağ elini bandajlamıştı. ''Benimle gelmek ister misiniz?'' dedi Saga. ''Nereye istersen?'' diye gülümsedi Linus. ''Güzel'' dedi Saga gülümsemeden. ''Kimi vuracağımızı söyle yeter'' dedi Raoul.
''Ekipmanımı kurup balistik incelemeleri yapmak için biraz zamana ihtiyacım var'' dedi Jennifer.
''Ne kadar?''
''20 dakika yeter.''
''Briefingimden sonra yarım saatten fazla zamanın olacak.''
''Harika.''
Üç keskin nişancı Saga'nın peşinden grubun yanına gitti. Ortaçağ kilisesinin çevresindeki alan tümüyle sessizdi. Yarım ay gölü kaplayan ince buz tabakasının üzerinde titreşiyordu. Yurek potansiyel tuzaklardan kaçınmak için şimdiye kadar hep yeni bir buluşma yeri önermişti. Saga haklıysa ve Yurek taş ocağında saklanıyorsa planı başarılı olabilirdi. Yurek onunla iletişime geçtiğinde Saga kardeşinin kalıntılarının yerini öğrendiğini söyleyecek ama takası gerçekleştirmeden önce babasının hayatta olduğunu kanıtlanmasını istediğini söyleyecekti. Gayet makuldü. Ve Yurek saklandığı yerin keskin nişancılarla çoktan sarıldığını bilmeyecekti. Ortaya çıktığı an keskin nişancılardan birinin onu etkisiz hale getirmesi an meselesi olacaktı. Saga onun saklandığı yer konusunda yanılmışsa o zaman operasyon iptal edilecekti sadece. En tehlikeli senaryo ise keskin nişancıların onu ıskalaması ya da sadece yaralaması halinde Yurek'in kaçmayı başarmasıydı. Böyle olursa acil müdahale ekibi binaya saldıracaktı. Ama Yurek kaçarsa ve babasını orada bulamazlarsa yerini muhtemelen asla öğrenemeyecekti. Ve Yurek'le aralarındaki güven de tamamen ortadan kalkacaktı. Yurek'in bir tür alarm sistemi ya da gizli kamera sayesinde orada olduklarını fark etmesi durumunda da aynı şey söz konusuydu. Ama bu Saga'nın tek şansıydı. İhtimaller bu kadar yüksek olmasaydı bu operasyonu asla gerçekleştirmezdi. Saga ekibini etrafına toplayıp taş ocağının haritalarını dağıttı ve her bir keskin nişancının konumunu titizlikle gözden geçirdi. Yurek Walter eski işçi barakalarından çıkmaya çalışırken kendisini kusursuz bir ateş hattında bulacaktı. Saga acil müdahale ekibine hangi yönden gireceklerini, nerede toplanacaklarını, ambulanslar için giriş yollarını ve helikopterin inebileceği yerleri gösterdi. Saga operasyonel taktik briefingini verirken Yuna'nın Yurek Walter söz konusu olduğunda tüm tedbirleri ve kuralları göz ardı etmekle ilgili söylediklerini düşündü. Önemli olan tek şey onu öldürmekti. Bu olabilecek tüm kayıplara, hayal edilebilecek tüm potansiyel sonuçlara değerdi. ''Yani diğerine, uzun adamı vurmayalım mı?'' diye sordu Linus.
''Asıl hedef etkisiz hale gelene kadar hayır.''
''Etkisiz hale getirilmeden mi?''
Saga bu bir rehine durumu olarak görülmeli diye açıklarken sesindeki gerginlik açıkça duyuluyordu. ''Tereddüt etmeyecek, ıskalamayacaksınız, sadece bir şansınız olacak.''
''Tamam'' dedi Linus ellerini havaya kaldırarak.
''Şimdi herkes dinlesin, durum kritik bir hal aldığında herhangi bir şüphe kalmaması için etkisiz hale getirmenin ölümcül bir atış anlamına geldiğini vurgulamak istiyorum.''
Etrafı tam bir sessizliğe gömüldü. Kilise avlusundan soğuk bir rüzgar eserek donmuş yaprakları yerden kaldırdı. Saga sesini yumuşatarak,
''Bu karmaşık bir operasyon değil.'' diye devam etti. ''Birbirinden farklı aşamalar açık, hepiniz bilgilendirildiniz ve bir terslik olması halinde duracağız. Ben bir numaralı keskin nişancıyı da beraber hareket edeceğim. O da sensin Jennifer.'' Ve devam etme emri verilene kadar telsizlerden hiç ses çıkmayacak.
23. ayrımın sonu. Sayfa 314.